Ayrım 3, Yaşam ve Yazgı, 3. Kitap, Vasili Grossman, Sayfa 26, 6. Bölüm. Günler geçiyor ama Klimov'u çağırmıyorlardı. Ne zaman, ne yemek vereceklerini artık biliyordu. Gezinti saatlerini ve banyo süresini biliyordu. Hapishane tütününün dumanını, yoklama zamanını, kütüphanede aşağı yukarı hangi kitaplar olduğunu biliyordu. Nöbetçileri şahsen tanıyordu. Komşularının sorgudan dönüşlerini beklerken heyecanlanıyordu. Katzenelen Bogen'i diğerlerinden daha sık sorguya çağırıyorlardı. Bogole'ye ve hep gündüzleri çağırıyorlardı. Özgürlüksüz yaşam. Bu bir hastalıktı. Özgürlüğünü yitirmek sağlığını yitirmekle aynıydı. Işık yanıyordu, musluktan su akıyordu, tasta çorba vardı ama ışıkla su da ekmekle farklıydı. Onların verdiği, öngördüğü şekildeydi. Soruşturma çıkarları gerektirdiğinde tutuklular geçici olarak ışıktan, yiyecekten, uykudan yoksun bırakılıyordu. Ne de olsa elde ettikleri her şey kendileri için değil, soruşturmanın yararı içindi. Tutuklularla çalışmanın yöntemi böyleydi. Kemik ihtiyarı bir keresinde sorgu yargıcının yanına çağırmışlardı. İhtiyar döndükten sonra kibirli şöyle demişti. 3 saatlik suskunluktan sonra sorgu yargıcı yurttaş soyadımın gerçekten Draling olduğuna inandı. Bogoleyev her zaman sevecendi. Hücre sakinleriyle saygılı bir şekilde konuşuyordu. Sabahları nasıl olduklarını, iyi uyuyup uyumadıklarını soruyordu. Bir keresinde Klimov'a şiir okumaya başlamıştı. Sonra okumayı kesti. ''Bağışlayın, galiba ilginizi çekmiyor.'' dedi. Klimov gülerek karşılık verdi. ''Açık söyleyeyim, tek sözcük anlamadım. Oysa bir zamanlar Hegel okurdum ve anlardım.'' Bogoleyev sorguya çekilmekten çok korkuyordu. İçeri giren nöbetçi adı B ile başlayan hanginiz diye sorduğu zaman apışıp kalıyordu. Sorgu yargıcının yanından döndüğünde zayıflamış, ufalmış, yaşlanmış görünüyordu. Sorgularını tutarsız bir şekilde gözlerini kısarak anlatıyordu. Onu neyle, Stalin'in yaşamına kastetmekle mi, yoksa sosyalist gerçekçilik ruhuna uygun olarak yazılmış, yapıtlardan hoşlanmamakla mı suçladıklarını anlamak olanaksızdı. Bir keresinde iri yarı çekist Bogoleyev'e şöyle demişti. ''Siz de suçlamayı formüle etmesinde delikanlıya yardımcı olun. Şöyle bir şey öneririm. Yeni olan her şeye karşı korkunç bir nefret besleyerek Stalin ödülüne layık görülen sanat yapıtlarını hiçbir temele dayanmadan kötüledim deyin. 10 yıl olursunuz. Tanıdıklarınızın adını daha az verin. Bunu yaparak kendinizi kurtaramazsınız. Tam tersini sizi bir örgüte dahil ederler. Özel rejime tabi kampa düşersiniz.''
''Siz ne diyorsunuz?'' diyordu Bogoleyev. ''Ben onlara yardım edebilir miyim? Her şeyi biliyorlar onlar.''
Sık sık en sevdiği konu üzerinde fısıltıyla felsefe yürütürdü. Hepimiz masal kahramanlarıydık. Korkunç tümen komutanları, paraşütçüler, Matisse ve Pissarro'nun hayranları, parti üyeleri, jeologlar, çekistler, 5 yıllık plan hazırlayıcıları, pilotlar, dev metalurji fabrikalarının kurucuları... Kendinden emin böbürlene böbürlene harika bir evin eşiğinden atlamıştık ve büyülü bir değnek bizleri kanaryalara, domuz yavrularına, sincaplara dönüştürmüştü. Şimdi bizim için gerekli olan böcek, karınca yumurtasıydı. Bogoleyev'in özgün, garip görünüşe göre derin bir zekası vardı ama günlük işlerde sığ biriydi. Ona başkalarından daha az, daha kötü şeyler verdiklerinden, gezinti süresini kısıtladıklarından, gezinti sırasında birinin onun peksimetini yediğinden sürekli endişe duyardı. Yaşam olaylarla doluydu ama boştu, sahteydi. Hücredeki insanlar kurumuş bir nehir yatağında yaşıyorlardı. Sorgu yargıcı bu kuru nehir yatağına küçücük taşları, yarıkları, kıyıdaki engebeleri araştırıyordu. Ancak bir zamanlar bu yatağı yaratmış olan su artık yoktu. Draling seyrek olarak konuşmaya katılıyordu ve eğer konuşursa da herhalde parti üyesi olmadığı için daha çok Bogoleyev'le konuşuyordu. Ama Bogoleyev'le konuşurken de genellikle sinirleniyordu. ''Siz tuhaf bir tipsiniz.'' demişti bir keresinde. ''Birincisi, nefret ettiğiniz insanlara karşı saygılı ve sevecensiniz. İkincisi, gebersem de yaşasam da kesinlikle umurunuzda olmadığı halde her gün sağlığımı soruyorsunuz.'' Bogoliev gözlerini hücrenin tavanına kaldırmış, kollarını iki yana açmış, dinleyin bakın demiş ve şarkı söyler gibi şu şiiri okumuştu. Kabuğun nedendir kaplumbağa? Sordum ve yanıtını aldım. Birikmiş korkularımdandır. Dünyada daha sağlam bir şey yoktur.
Sizin dizeleriniz mi diye sordu Dreling.
Bogoliev tekrar kollarını iki yana açtı, yanıt vermedi.
İhtiyar korkuyor. ''Korkuları birikmiş.'' dedi Katzenelen Bogen.
Kahvaltıdan sonra Dreling, Bogoliev'e bir kitabın kapağını gösterdi ve ''Beğendiniz mi?'' diye sordu.
''Açık konuşmak gerekirse hayır.'' dedi Bogoliev.
Dreling başını salladı. ''Ben de bu yapının hayranı değilim. Georgi Valentinovich Flehanov şöyle demiş. ''Gorki tarafından yaratılan ana tipi bir ikonadır. İşçi sınıfının ise ikonalara gereksinimi yoktur.''
''Kaç kuşaktır anayı okuyorlar?'' dedi Kremov. ''Bunun ikonayla ne ilgisi var?''
Dreling bir çocuk yuvası öğretmeninin sesiyle şöyle dedi. ''İşçi sınıfını köleleştirmek isteyen herkes için ikonalar gereklidir. Bakın işte sizin komünist ikona dolabınızda Lenin ikonası bulunuyor. Muhterem Stalin'in de ikonası var. Nekrasov için ikonalar gerekli değildi.''
Sanki sadece alnı, kafatası, elleri, burnu beyaz bir kemikten oyulmamıştı. Sözleri de kemik gibi tıkır diyordu.
Vay alçak diye düşündü Krimov.
Krimov'un hiçbir zaman bu kadar öfkeli görmediği uysal, sevecen ve her zaman ezilip büzülen Bogoliev sinirlenerek şöyle dedi.
Şiirle ilgili düşüncelerinizle Nekrasov'dan öteye geçememişsiniz. O zamandan bu yana Blok çıktı, Mandelstam çıktı, Hlebnikov çıktı.
''Mandelstam'ı tanımıyorum.'' dedi Dreling.
''Hlebnikov ise tam bir çöküş, düşüş.''
''Hadi canım.'' dedi Bogoliev. İlk kez sert bir şekilde ve yüksek sesle konuşuyordu.
''Sizin şu Plehanov özdeyişlerinden de artık içime fenalık geldi. Burada hücremizde sizler farklı anlamda Marksistlersiniz. Ama şiire karşı kör oluşunuz, şiirden kesinlikle hiçbir şey anlamamanız konusunda benzeşiyorsunuz.''
Garip bir durum. Krimov'un asıl canını sıkan nöbetçiler de gece ve gündüz gardiyanları açısından onun gibi bir bolşevikle, bir askeri komiserle, kötü ihtiyar Dreling'in arasında hiçbir farkın bulunmaması düşüncesiydi. İşte şimdi sembolizme, dekadanlığa tahammül edememiş, yaşamı boyunca Nekrasov'u seçmiş bir kişi olarak bu tartışmada Bogoliev'i desteklemeye hazırdı. Kemik ihtiyar Yezhov hakkında kötü bir söz söylerken hiç duraksamadan Buhari'nin kurşuna dizilmesini de, kocalarını ihbar etmeyen kadınların sürgüne gönderilmesini de, korkunç mahkeme kararlarını da, tüyler ürperten sorguları da haklı göstermeye çalışabilirdi. Ama kemik ihtiyar susuyordu. Bu sırada nöbetçi geldi, Dreling'i tuvalete götürdü. Katzenelen Bogen Krimov'a şöyle dedi. ''Beş gün kadar bir hücrede ikimiz birlikte kaldık. Mezar gibi sessizdi. Ona, buna horozlar bile güler. Her ikisi de yaşlıca iki Yahudi. Lubyanka yakınlarında bir çiftlikle birlikte bir akşam geçiriyorlar ve konuşmuyorlarmış.'' dedim.
''Kime söylüyorum? Susuyor. Bu nefret niye? Niçin benimle konuşmak istemiyor? Korkunç bir intikam hırsı mı? Nedir bu?''
''Düşman.'' dedi Krimov.
Dreling görünüşe bakılırsa çekisti ciddi alıyordu.
''İşe sarılıyor, anlıyor musunuz?'' dedi. ''İnanılmaz bir şey. Arkasında kamp, önünde tabut ama o demir gibi. Gıpta ediyorum ona. Adı D ile başlayan kim diye onu sorguya çağırıyorlar. Kütük gibi sessiz, yanıt vermiyor. Elde ettiği tek şey onu soyadıyla çağırmaları. Yöneticiler hücreye girer. Öldürsen ayağa kalkmaz.''
Dreling tuvaletten döndüğü sırada Krimov Katzenelen Bogen'a şöyle dedi.
''Tarih mahkemesinin önünde bunların hiçbirinin önemi yoktur. Siz ve ben burada oturarak komünizm düşmanlarından nefret etmeyi sürdürüyoruz.''
''Ne mahkemesi?'' dedi Dreling. ''Hiç kimseyi muhatap almaksızın. Tarihin linç edilmesi.'' Kaç seneden boğgan kemik adamın gücüne boşuna gıpta ediyordu. Onun gücü insan gücü değildi artık. Kör, insancı olmayan bir fanatizm onun çökmüş ve umursamaz yüreğini kimyasal sıcaklığıyla ısıtıyordu. Rusya'da kaynayıp köpüren savaş, savaşla ilgili tüm olaylar onu pek az ilgilendiriyordu. Cephede olan bitenleri Stalingrad'ı sormuyordu. Yeni kentleri, güçlü endüstriyi bilmiyordu. İnsanca yaşamıyordu artık. Sonu olmayan soyut, bir tek onu ilgilendiren bir hapishane dama partisi oynuyordu. Katsenelen Bogan, Krimov'un çok ilgisini çekiyordu. Krimov bu adamın akıllı biri olduğunu hissediyor, görüyordu. Espri yapıyor, gevezelik ediyordu. Ama gözleri zeki, tembel ve yorgundu. Böyle gözler yaşamaktan yorulmuş ve ölümden korkan ukala insanlarda olur. Bir keresinde Kuzey Buz Denizi'nin kıyısı boyunca uzanan demir yolunun yapımından söz ederken Krimov'a olağanüstü güzel bir proje dedi ve ekledi. Doğrusu bu projenin gerçekleştirilmesi 10.000 kadar insanın yaşamına mal oldu. Korkunç bir şey dedi Krimov. Katsenelen Bogan omuz silkti. Mahkumların kafileler halinde çalışmaya gidişlerini bir görseydiniz. Mezar sessizliği içinde. Başlarının üstünde kuzeyin yeşil ve mavi ışığı, çevrelerinde kar ve buz, kapkara deniz ise köprüyor. İşte burada da güç gözle görülmektedir. Krimov'a tavsiyede bulunuyordu. Sorgu yargıcına yardımcı olmak gerekir. Daha işe yeni başladı. Tek başına işin üstesinden gelmesi zor. Ama eğer ona yardım eder, bir şeyler fısıldarsan kendine de yardım etmiş olursun. 100 saatlik gidip gelmelerden kurtulursun. Sonuç tektir. Özel komisyon gerekeni yapar. Krimov tartışmaya kalkıştı. Katsenelen Bogan şöyle dedi. Kişisel suçsuzluk. Orta çağdan bir kalıntı, simyadır. Tolstoy dünyada suçluların olmadığını ilan etmişti. Biz çekistler ise çok yüksek bir tez ileri sürdük. Dünyada suçsuz insan yoktur. Mahkemelik olmayacak insan yoktur. Hakkında tutuklama müzekkeresi yazılan biri suçludur. Bu müzekkere herkes için yazılabilir. Hatta yaşamı boyunca başkaları için bu müzekkereleri yazmış biri için bile. Magripli işini yapmıştı, gidebilirdi. Dipnot Schiller'in Die Verschwörung des Fiescosu Genua, Cenevalı Fiesco'nun komplosu adlı oyunundan çevirinin notu. Krimov'un pek çok arkadaşını tanıyordu. İçlerinden bazıları 1937 davalarından sanık olarak tanıdığı kişilerdi. Davalarını yönettiği insanlardan tuhaf bir şekilde kızmadan, heyecanlanmadan ilginç adamdı. Garip biriydi, sempatikti diye söz ediyordu. Sık sık Anatol Frans'ı Eduard Bagritski'nin Duma Promo Oponasa'yı anıyor. Dipnot, Oponasa'nın şarkısı, yazarın notu. Babel'in Benya Krik'inden alıntı yapmayı seviyor, Bolşoy Tiyatrosu'nun şarkıcılarından ve balerinlerinden adları ve baba adlarıyla söz ediyordu. Nadir kitaplar koleksiyonu yapıyordu. Tutuklanmadan kısa bir süre önce eline geçen değerli bir Radişçev cildini anlatıyordu. Koleksiyonumu Lenin kütüphanesine verecek olsalar iyi diyordu. Yoksa salaklar kitapların değerini anlamayıp sağa sola dağıtırlar. Bir balerinle evliydi. Radişçev cildinin yazgısı Katsenelen Bogan galiba karısının yazgısından daha çok kaygılandırıyordu. Ve Krimov bunu söylediği zaman çekist, ''Benim Angelina'm akıllı kadındır, başını kurtarır.'' diye yanıt vermişti. Sanki her şeyi anlıyordu ama hiçbir şey hissetmiyordu. Ayrılık, ıstırap, özgürlük, aşk, kadın sadakati, keder gibi basit kavramlar onun için anlaşılmaz şeylerdi. Çeka'daki çalışmasının ilk yıllarından söz ettiğinde sesinde bir coşku, bir heyecan ortaya çıkıyordu. Ne zamandı, ne insanlardı diyordu. Krimov'un yaşamını oluşturan şeyler ise ona propaganda kavramları gibi geliyordu. Stalin hakkında şöyle demişti. Lenin'den daha çok onun önünde eğilirim. Gerçekten sevdiğim tek insandır. Ancak muhalefet liderlerinin yargılanmasıyla ilgili hazırlıklara katılmış, Beria döneminde kutup bölgesinde dev kamp yönetim inşaatının başında bulunmuş olan bu adam, neden düğmeleri kesilmiş pantolonunu göbeğinin üstünde tuta tuta, kendi evinde gece sorgularına gitme konusunda bu kadar sakin, bu kadar uzlaşmacı davranıyordu? Onu suskunluğuyla cezalandıran Menşevik Draling'e karşı neden telaşlı, titiz bir davranış gösteriyordu? Krimov da zaman zaman kendisinden kuşku duymaya başlamıştı. Stalin'e mektup yazarken neden bu kadar öfkeleniyor, alev alev yanıyor, buz gibi oluyor, ter içinde kalıyordu? Magripli görevini yapmıştı. Aslında bütün bunlar 1937'de aynı onun gibi ondan daha da iyi on binlerce parti üyesinin başından geçmişti. Magripliler işlerini yapmışlardı. İhbar sözcüğü artık neden o kadar iğrenç geliyordu ona? Sırf birinin ihbarı üzerine kendisi de hapse girdiği için mi? Aslında o da birliklerdeki siyasi muhbirlerden siyasi ihbarlar alıyordu. Olağan bir iş, olağan ihbarlar. Kızıl Ordu askeri Ria Boş'tan gömleğinin içinde haç taşıyor, komünistlere dinsiz diyordu. Ria Boş'tan ceza bölüğüne düşüp uzun süre orada kalmadı mı? Kızıl Ordu askeri Gordeyev, Sovyet silahının gücüne inanmadığını, Hitler'in zaferinin kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Gordeyev ceza birliğine düşüp orada uzun süre kalmadı mı? Kızıl Ordu askeri Markeviç, bütün komünistler hırsızdır. Zaman gelecek onları süngülerin ucunda havaya kaldıracağız ve halk özgür kalacak dedi. Mahkeme Markeviç'i kurşuna dizilerek idama mahkum etti. Aslında kendisi de bir ihbarcı, cephe siyasi şubesine Grekov'u rapor etti. Bir Alman bombası Grekov'u öldürmeseydi komutanların önünde kurşuna dizerlerdi onu da. Ceza bölüklerine gönderilen, mahkemelerde yargılanan, özel şubelerde sorgulanan bu insanlar ne hissediyorlar, ne düşünüyorlardı? Oysa savaştan önce kim bilir kaç kez bu tür işlere katılması, dostlarının parti komitesinde Petrov'la konuşmamdan söz ettim. İvan'ın mektubunun içeriğini parti meclisine samimi olarak anlattı. Onu çağırmışlardı, o da bir komünist olarak elbette ki her şeyi, çocukların ruhsal durumunu da, Volodka'nın mektuplarını da anlatmak zorundaydı, sözlerini sakin karşılaması gerekmişti. Oldu evet, bunların hepsi oldu. O zaman? Yazılı ve sözlü olarak verdiği bütün bu açıklamalar hiç kimsenin hapisten çıkmasına yardım etmedi. Bu açıklamaların iç anlamı tekti, kendisinin bataklığa düşmemesi, uzak durmasıydı. Krimov bu işleri sevmese de, bunlardan korksa da, her yola başvurarak kaçınsa da dostlarını iyi savunamadı. Peki neden bir yanıyor bir donuyor, ne istiyor? Lubyanka'daki nöbetçinin onun tek başına olduğunu bilmesini mi, sorgu yargıçlarının sevdiği kadın onu bırakıp gitmiş diye ah vah etmelerini mi, geceleri sevdiği kadının adını sayıkladığını, elini ısırdığını, annesinin ona Nikolenka dediğini incelemelerinde göz önüne almalarını mı? Gece Krimov uyandı, gözlerini açtı ve Draling'in Katzenelen Bogan'ın yatağının yanında durduğunu gördü. Çiğ elektrik ışığı yaşlı mahpusun sırtını aydınlatıyordu. Uykudan uyanmış olan Bogoleyev ayaklarını battaniyeyle örtmüş yatağında oturuyordu. Draling kapıya doğru atıldı. Kemikli yumruğuyla kapıya vurmaya, kemikli sesiyle "Ey nöbetçi, çabuk doktor çağır, tutuklu kalp krizi geçiriyor" diye bağırmaya başladı. Gözetleme deliğine yaklaşan nöbetçi "Yavaş, kes şunu" diye bağırdı. "Ne yavaş, adam ölüyor" diye avaz avaz bağırdı Krimov ve yataktan atlayıp kapıya koştu. Draling'le birlikte kapıyı yumruklamaya koyuldu. Bogoleyev'in yatağına yattığını, battaniyenin altına saklandığını fark etti. Herhalde gece vakti olağanüstü bir olaya karışmaktan korkuyordu. Bir süre sonra kapı açıldı, birkaç adam içeri girdi. Katzenelen Bogan kendinde değildi. Kocaman bedenini uzun süre sedyeye yerleştiremediler. Sabah Draling beklenmedik bir anda Krimov'a, "Söyler misiniz, komünist bir komiser olarak cephede hoşnutsuzluk ifadeleriyle sık sık karşılaşır mısınız?" diye sordu. "Ne tür bir hoşnutsuzluk?" diye sordu Krimov da. "Bolşeviklerin kolhoz politikasından, genel olarak savaşın yönetiminden duyulan hoşnutsuzluğu, kısacası politik hoşnutsuzluğun ortaya koyulmasını kastediyorum." "Asla bir kez bile bu tür davranışların gölgesiyle bile karşılaşmadım" dedi Krimov. "Evet evet, anladım, ben de aynen öyle düşünüyordum" dedi Draling ve tatmin olduğunu gösterecek şekilde başını salladı. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 35.